Biraz gülelim. Şimdi benim ilk vaazım 2006'da. Ne hakkında vaaz verdim derseniz, yaratılış birden başladı, vahiyin sonundan bitirdi. Yani öyle derler acemi vaizlere. Yani her şeyden vaaz eder, hiçbir şeyden vaaz etmez. Vaazda her şeyden bahseder, en sonunda ya ne anlattı bu adam derseniz hiçbir şey hatırlamazsınız. Öyle bir vaazdı. 2 saat 19 dakika sürdü. Gülmeyin yani, Pavlus Petrus 9 saat vaaz ediyorlardı. Tamam, bir ölenler falan oluyordu ama duvarla da dinliyordu yani. Şaka yapıyorum tabii yani, 2,5 saat bizim standart vaaz şeyimiz değil ama ilk vaaz heyecan işte. Bütün kutsal kitabı vaaz ettim. Kolay değil yani. Kolay değil. Bugün bir ayetten ya da bir bölümden değil ama bugün kiliseyle ilgili sizle paylaşmak istiyorum. Kilise nedir? Nasıl çalışır? Tanrı'nın egemenliği nasıl çalışır biliyor musunuz? İsa Mesih temel, basit 2 büyük verdi. Tanrı olan Rab ise, komşunun kendini ise. Kilise nedir derseniz bu kadar. Rab'i seven ve birbirini seven. Şimdi sormak istiyorum size. Bu soruyu ben bir haftadır soruyorum kendime. Ben dün bütün gece uyumadım. Sadece bu mesajı düşündüm, dua ettim, uyuyamadım. Rabbim bir sürü şey bana gösterdiğine inanıyorum. Paylaşacağım. Kendi kilisemde de bu konuyla ilgili bir seri yapıyoruz aslında ama bu yeni taze bir mesajdı. Öyle demeyiniz seri. Getirdi diye. Niye kiliseye geldiniz bugün? Aslında bunu düşünmenizi istiyorum. Neden geldiniz buraya? Niye kiliseye gidiyorsunuz? Ben de sordum. Neden kiliseye gidiyorum? Şimdi ben dün Kadıköy Belediye Başkanı'yla birlikteydik. Bir randevumuz vardı. Şerdi Bey bizi kabul etti. Ziyaret ettim ben onu. Konuştuk kilise hakkında. Ve belediye başkanımız sordu, ne yapıyorsunuz siz dedi kilisede. Dedim ki birkaç ilahi söylüyoruz. Sonra bir vaaz dinliyoruz. Sonra işte paylaştık zamanımız var. Anlattım onu. Sonra randevudan sonra, yani dün oldu bu, randevudan sonra düşündüm. Biz kilisede ne yapıyoruz? Elçiler ne yapıyordu? Biz ne yapıyoruz? İlk soru hemen. Kilise Tanrı'nın görkeminin görüldüğü yer. O zaman sordum. Ben kiliseye niye gidiyorum? Çünkü ben Rabbin görkemini görmek istiyorum. Peki o zaman kiliseye niye geliyorum? Yani evde niye göremiyorum? Çünkü Tanrı'nın görkemi sevgiyle ilgilidir. Yani Tanrı'yı seveceğim, kardeşimi seveceğim. Yani kardeşimi sevemeden bu görkemi tanamıyorum. Çok kişi sevdi. Tanrı Adem'le Havva'yı niye yarattı? Yani ihtiyacı mı vardı? Ne güzel meleklerle. Niye yarattı? Ben şimdi size bir cevap vereceğim niye yarattı. Çünkü Tanrı sevgidir. Ve sevgi tek bir şey olmaz. Sevgi verir değil mi? Tanrı sevgisini vermek için insanı yarattı. Çünkü doğasıdır onun sevgi. Tanrı Adem'i ve Havva'yı yarattı. Ve sevdi. Ve aynı sevgisi. Dolayısıyla kiliseye niye geliyoruz? Çünkü Tanrı'nın görkemini, gücünü istiyoruz. Tanrı'nın egemenliği söz de değil. O zaman düşündüm. Ya ben dedim ki birkaç şarkı söylüyoruz ilahi. Hayır, öyle olmuyor. Biz yüreğimizi Tanrı'ya söylüyoruz. Sevgimizi söylüyoruz. Ben şimdi eşimle nişanlıyken ona bakıyorum, diyorum ki ne kadar güzelsin. Bakmaya doyamıyorum ona. Şimdi çocuklarıma da öyle. Bakmaya doyamıyorum. Bakıyorum. Ya ne güzel bunlar. Rab ne güzel yaratmış. Ne iyi yaratmış. Ben şarkı falan söylemiyorum. Övgülerimi sunuyorum önüne. Ve ben kiliseye bunu yapmaya geliyorum. Tanrı'ya övgü sunmaya geliyorum. Çünkü beni kurtardı, beni sevdi. Ve benim kilisenin bunu anlamam lazım. Nasıl anlayacağım? Ben Tanrı'yı seveceğim. İki, ben seni seveceğim. Birazdan konuşacağız bunu. Ve iki, demiştim ki ben vaaz dinliyoruz. Yahu ne vaazı? Ben ilk iman ettiğimde gidebileceğim her konferansa duyuyordum ki Gedikbaşı'da bir vaiz gelmiş Tanrı'nın sözünü vaaz edecek, oraya koşuyorum. Duyuyordum ki şuraya bir adam gelmiş diyeceğim ya da oraya. Duyuyordum ki burada koşuyorum. Niye ben vaaz falan? Ben diyordum ki Tanrı bana konuşacak. Tanrı bana konuşacak diye gidiyordum oraya. Rab bana bir şey söyleyecek. Hatta bazı adamlar bir vaaz veriyordu. Ya geçen hafta bizim kilisede aynı vaaz verildi. Aynı konu, aynı ayetler. Diyordum ki Rab, bak bu adamın söylediği 9000 cümleyi ezbere bile biliyor olsam bir cümleyle bana konuşacaksın sen. Çünkü ben senden duymaya geliyorum. O zaman dedim ki ya biz evet ilahi söylüyoruz. Evet bak öyle değil. Ben Tanrı'yı övüyorum. Ben Tanrı'yla bir ilişkide onun görkemini görüyorum. Aynı zamanda Rab bana konuşuyor kilisede deseydim keşke böyle dedim. Siz bugün neden kiliseye geldiniz? Yüreğimizde onun layık olduğu övgüleri sunan bizi kurtardığı için İsa Mesih aracılığıyla bizi özgür kıldığı için ona yarabbim ne kadar teşekkür ediyorum. Gerçekten beni sevdin. Bana mı konuşuyorsun? Yani bütün yıldızların yaratanı olarak benimle mi ilgileniyorsun? Şşş, teşekkür ediyorum sana baba demek için. Ve ben senden duymaya geldim. Bana konuş, ne yöne gideyim, hangi yöne gideyim, kimle evleneyim, kimle evlenmeyeyim, nasıl bir iş yerinde çalışayım, seni nasıl daha iyi tanıyabilirim? Merak konuşun. Ben 19 yıl boyunca bu yüzden kiliseye gittim. Ben vaaz dinlemeye gittim. Ben Tanrı'yı duymaya gittim. Ben ilahi söylemeye değil, içimi Rab'e dökmeye gittim. Şikayet etmeye gittim zaman Rab yalnız hissediyorum, Rab güçsüz hissediyorum, Rab yapamıyorum. Gel bana yardım et. Ben Tanrı'nın görkemiyle yüz yüze gelmeye geldim yıllarca kiliseye. Biz burada bir toplantı yapmıyoruz. Kilise bu taşlarla ilgili değil. Kilise senle benle ilgili ve niye onun huzuruna geldiğimizle ilgili. Ama bunu yapmak için anlayacağız. İsa dedi ki ben ve baba bir olduğumuz gibi siz de bir olacaksınız. Ne demek? Şimdi bu bir olmaz sevgi verme, kucaklama hikayesinde bir batının doğunun bir şey var. Biz şimdi Türkiye'de birbirimize sarılmayı seviyoruz. Görünce, aa kardeşim nasılsın falan. İşte bizim kilisemizde Amerikalılarda çoklar başka ülkelerde onlar bir hata verir şey. Ya nasılsın kardeş, iyi misin? Ben sıkışıyoruz, Rab sizi bereketlesin. Şey, aslında ya acaba yani nasıl sevgi bu? Böyle mi diye? Şimdi anlatacağım doğru söylemenizi istiyorum. Ben sosyoloji öğrencisiyim, aynı zamanda teoloji öğrencisiyim. Ve bu ikisini karşılaştırırken bir şey fark ettim. Avrupa'da 1300'lü yıllardan önce insan ilişkileri bugün olduğundan çok daha yakın. Sürekli görüşüyorlar, insanlar bir araya geliyorlar ve sarılıyorlar. Hatta böyle oğullar evleniyor, gelinler de aynı eve geliyor ya da damatlar da bunlar çok normal. Avrupa'da bu mesafeler ne zaman uzuyor biliyor musunuz? Aralıyor. Büyük veba hastalığından sonra. 1357'de başlayınca, çünkü ne demek? Büyük veba hastalığı, Avrupa'nın 1/3'ü öldü biliyorsunuz büyük veba hastalığında. Ve büyük veba hastalığı sadece biriyle el sıkıştığınız için bile ölebilirsiniz. Bu kadar çabuk geçen bir hastalıktır. Ve doğal olarak bütün Avrupa büyük veba hastalığı, yani akrabalar öldü, herkes öldü. Adeta bir toplum düşünün, kime dokunsanız ölebilirsiniz bu yüzden. Ve bu yüzden herkes yapayalnız olmaya başladı. Kimse kimseyle görüşmedi, haklı olan. Çünkü en ufak bir temas ölmekti. Ve Avrupa'nın insan ilişkileri büyük vebayla beraber farklılaştı. Kişisel alanlar oluştu. Sevgi alışveriş yöntemleri değişti. Sevgi yok demiyorum. Yöntemler değişti. Daha uzak durduk aslında. Peki, yüreğin arzusu bu mu? Yok. Nereden mi biliyorsun? Siz hiç maç seyrettiniz mi? Mesela Barcelona, Milan maçını seyrettiniz mi? Düşünsene şimdi Ronaldo'yu ortalamış, Messi golü atmış, takım öne geçmiş, Messi Ronaldo'yu diyor ki kardeşim ben seni belirtmişim harika bir.
Tebrik
ediyorum. Böyle oluyor değil mi? Çılgınca şeyler yapıyorlar adamlar. O onun sırtını atlıyor, o bağırıyor, o aferin öbürü. Timsah gibi yürüyorlar falan böyle. Brezilyalılar farklı, İspanyollar farklı, Almanlar bile. Almanlar bile.
vardı. Biri gol atıyor, golün üstünden diyor, o çatlıyor, sarılıyor falan.
Ya arkadaş bir dakika, az önce sen değil miydin böyle Terminator gibi? Böyle duran, ne oldu o adama? Erkekler gerçekten çılgın şeyler yapıyorlar. Bayanlar daha iyi şahit olur buna. Sanmayın sadece erkekler, siz bile bayanlar maçlarını seyredin. Demek ki yüreğin arzusu öyle değil. Avrupa'da da böyle Amerikan futbolu seyret mesela, Rugby seyret, ooo! Adam seviniyor, dövüyor mu dediğinde belli değil. Çünkü yüreğin arzusu derin bir sevgi alışverişi istiyor. Ve kusura bir de baktığımızda bunu göreceğiz ki aslında Tanrı'nın da isteği bu. Şimdi bütün bunları yaparken şunu hayal etmemizi istiyor. Tanrı da kutsal kitapta, Hristiyanlıkta bazı şeyler arasında ince çizgiler vardır. Yani doğru ve yanlış arasında bazen ince bir çizgi vardır. Ne demek istiyorum? Bir gün biz ev toplantısındayız, dua ediyoruz. O zamanlar kaç yıl önce, belki 6 yıl önce, 6 ya da 8 kişiyiz. Dua ediyoruz. Rabbin görkemi, aynı dedim ya, kiliseye niye geliyoruz? Çünkü Rabbin görkemi üzerimize gelsin. Biz bütün yüreğimizdeki övgüleri, hatta şükranları, hatta şikayetleri Tanrı'nın önüne soralım, o bize şifa versin, gücüyle bize dokunsun, sevgisini hissedelim. Aynen ev toplantımızda böyle kapanıyoruz, bütün sevgimizi sunuyoruz. Bir anda aramızdan bir tanesi böyle tuhaf sesler çıkarmaya başladı. Bilmediğimiz dillerde bir şey söylemeye başladı. Şaşırdık, hiç alışmadık. Ne söylüyor bu böyle bilmediğimiz bir şey falan? Aramızdan birisi dedi ki, ya insanın adıyla seni azarlıyorum, sus falan dedi. O sırada Rab bana konuştu, dedi ki, ya o cin değil, niye azarlıyorsunuz dedi. Benim ruhum biz ne kadar Rabbin varlığını övmeye başladık. Çünkü biz insanlar diye bir araya geldik. Çünkü birbirimizi sevdik. Yaralarımızı, zayıflıklarımızı paylaştık. Birbirimiz için dua ettik. İsa'ya ne kadar iyisin dedik. Hatta zorluklarımızı da anlattık. Ve Tanrı'nın ruhu üzerimize geldi. Biz kiliseye bu yüzden geliyoruz. Ama doğru ile yanlış arasında küçük bir çizgi var. Başka bir örnek vereyim bunu anlamak için. Şimdi Kral Davut'un hikayesini bilenler var. Kral davranıyor. Çok kral bir adam. Ama bir gün bir günah işliyor. Zina ediyor. Sonra bir peygamber gelip onu azarlıyor. Diyor ki bak da bu büyük günah işliyor. Şimdi ben olsaydım da bunun yerinde şöyle söyleyebilirdim peygamberin adına. Derdim ki ya şeytan benim teşviğimi kırmaya çalışıyor. Bu adam beni azarlıyor. Tamam, günah işledim ama yani başkaları da işliyor. Ama şeytan Davut'un teşviğini kırmaya çalışmıyordu. Tanrı Davut'a teşvik veriyordu tövbe etsin diye. Farkı nasıl ayırt edeceğiz? Bir kardeş teşviğimizi mi kırmaya çalışıyor? Yoksa Tanrı bizi tövbeye mi davet ediyor? Nasıl ayırt ediyor? Görüyor musun? Çünkü ne kadar ince aslında. Ne kadar dar. Onun için biz işte her an Tanrı'nın mevcudiyetiyle Tanrı'yı duyarak Tanrı'nın sözüyle Tanrı'nın ruhuyla dolu mümkünüyüz. İyi kötü bilme ağacından ne zarar gelir canım? Şimdi niye bir araya geliyoruz? Biz Tanrı'yı deneyimlemek istiyoruz. Tanrı şeyden bahsetmiyorum. Muhteşem işler olsun, bir anda böyle işte şöyle olsun, böyle olsun falan filan. Ama 1. Korintiler 4.20'de diyor ki çünkü Tanrı'nın egemenliği lafta değil güçtedir. Ne demek lafta değil güçte? Biz Tanrı'nın egemenliğini, Tanrı'nın müjdesini çok akıllıca sözlerle anlatabiliriz herkese. Hatta birbirimize bile. Ama bu sırada diyor Tanrı'nın egemenliği güçtedir. Benim için büyük bir ayartı mesela insanlara Tanrı'yı anlatırken bunu lafta anlatmak. Akıllı cümlelerle Tanrı'nın var olduğunu gökyüzünde görmüyor musun? Bak büyük genom projesi var. Bak bilimsel olarak Tanrı da kendi varlığını ispatlıyor. Bak görüyor musun şöyle böyle ki bunlar yanlış demiyorum. Ama egemenlik güçte. Peki güç nereden geliyor? Tanrı'yı seviyoruz. Tanrı'nın gücü burada geliyor. Şimdi bir an hayal edin. Musa zamanında onlar Horeb Dağı'nın oradayken Tanrı'nın yüceliği geldi ve bütün orayı doldurdu. Halk yaklaşım anda korktu. Süleyman tapınağı bitirir bitirmez bitirdi. Tanrı'nın görkemi orayı doldurdu. Tanrı'nın görkemi doldurdu. İnsanlar yaklaşmaya korktular. Düşünsenize şimdi kiliseye geldiniz böyle kapıdan. Bir baktınız Tanrı'nın görkemi var. Tanrı'nın görkemi var burada. Korktum titredim. Ama ben diyorum ki cesaretle gerisince. Çünkü Mesih var arada. Bizim için öyle bakmadı. Zaten bunu aramıyor muyuz? Tanrı'nın görkemini aramıyor muyuz? Tanrı'nın gücünü, Tanrı'nın kudretini, sevgisini, şifasını, onun iyiliğini aramıyor muyuz Tanrı'nın görkemini? İşte o yüzden Tanrı'nın egemenliği lafla değil, güçtedir. Evreni yaratan Tanrı'nın gücündedir. Biz bu yüzden onu arıyoruz. Bakın, Elçilerin 2. bölüm 46. ayet diyor ki, her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinçle, sadelikle yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. Üsküdar'da oturan var mı? Buralarda. Tamam. Şimdi Üsküdar'da oturanlar buraya katılsın istiyor musunuz? İman etsinler. Tanrı'yı tanırsın. Biz bu yüzden bu ülkede hizmet ediyoruz. İnsanlar Rab'ı tanırsın diye yeni her gün yeni imanlar aramıza katılsa güzel olmaz mı? Olur ama kim hizmet edecek o kadar? Ama ne kadar hizmet ediyoruz yani? Ayda bir, ayda iki. Sürekli bakın diyor ki Havranlar'da sinagoglarda toplanıyorlar. Yani ne yapıyorlar da orada müjdeyi paylaşıyorlar. Havra sinagog dediğim gidip orada Ferisilerle tartışıyorlar. Sonra bir araya gelip sürekli birlikte ekmek bölüp ne yapıyorlardı? Birbirlerini seviyorlardı. Sevgi paylaştığında bulunuyorlardı bir arada. Ben şaşırıyorum bazen. Yani bunu çok duydum. Bugün kilise toplantınız biraz uzun sürdü. Biraz sıkıcı. Çok iyiydi ama yani bir saat 10 dakikanın üzerinde olunca şaşırıyorum. Şaşırıyorum. Bunu duyunca yani bunu söyleyeyim yani bir kere ya abi sen eşine bakıp söyleyebiliyor musun? Hiç bugün seninle geçirdiğin zaman biraz uzun oldu biraz. İyi bir film seyrederken yani tamam iyi filmleri ayrı boyutlu yani onları demiyorum ama ya iyi. Biz Tanrı'nın gücünü, onun sevgisini orada konuşmaya bizi kurtaran, bizi seven kişinin huzuruna geldiğimiz zaman bu sevgi biraz uzun olmaz, hep kısa kalır. Benim için mesela bugün kardeşim bugün yönettiğin tapınma harika bir tapınmaydı. Rab seni çok bereketlisin. Rab senin aracılığına çalıştı, ruhu buradaydı ve ben doyamadım. Yetmedi bana. Bir o kadar daha yapsan yetmezdi. Rab seni çok bereketlesin. Bütün sizin de bir bayan kardeşim vardı siz. Rab sizi bereketlesin. Çünkü biz Tanrı'nın huzuruna onunla bir olmaya, onu sevmeye, onun sevgisini almaya ve birbirimizle bir araya geliyoruz. Bu vakit yetmez. Hani biz deriz ya Türkler bunu saymayız yine bekleriz diye. Biz bunu saymayız. Yine bekleriz. Nasıl yeter Tanrı'yla geçirileceksin? Ben bugün doyamadım tadımlara. Onun önünde durmaya, onun iyiliğini, onun gücünü, görkemini hissetmeye ben doyamadım. Tanrı'yla bir, biz kiliseye bu yüzden geliyoruz. Eğer başka bir amaçtan geliyorsa, kusura bakmayın. Biz Tanrı'ya onun huzurunda, onun görkeminde, onun güceliğini övmek, yüreklerimizi ona kaldırmak, onu sevmek, onun sevgisini almak ve birbirimizi sevmek için geliyoruz. Bu yüzden zaman yetmiyor. Bu yüzden zaman yetmiyor. Bu yüzden elçiler her gün buluşuyorlar. O zaman sormak lazım. Birbirimizi özlüyor. sev, komşunu sev. Mesela yanındaki kardeşini özlüyor musun? Hafta mı? İnsan sevdiğini özler değil mi? Arar, sorar, mesaj atar. Kardeşim iyi misin? Ne yapıyorsun? Canın mı yanıyor? Ben de yapabilirim. Kardeşini özlüyor musun? Yoksa otobüs... Bizim şimdi ben işe giderken, teşvikiyede çalışırken şey vardı. Beşiktaş'ta vapurla giderdim. Herkesin yeri vardı o vapurda. Yani binersin sabah 6 çeyrek vapuruna. Herkes aynı yerde oturuyor. İşte burada bir Sayman kadın vardı. Burada kütüphanede çalışan bir bayan. Burada işte Meymur amca vardır. Her sabah piposunu yakar. O klasiktir. Pazar toplantısında aşağı yukarı herkesin bir sandalyesi oluşuyor bir süre sonra. Yani deneyim böyle genelde. O zaman böyle bir vapur yolculuğu mu aslında pazar kilisesi? Yani kiliseye gelince karşılaştım seninle kardeşim, anlıyorsun. Seninle vapur yolculuğu yapmak çok güzel gibi. Yoksa özlüyor muyuz, arıyor muyuz birbirimizi, soruyor muyuz, önemsiyor muyuz? Elçilerin yaptığı gibi bir araya gelmekten sıkılmıyorlar mı? O zaman bu önemli bir şeydir gerçekten. Yani biz bir kilise servisine geldik. Ben Kamil'le buluşmaya gidiyorum kiliseye. Evde niye buluşmuyorum? Çünkü evde sen yoksun. Ben Tanrı'yı sevince ve seni sevince, sen de beni sevince Tanrı'nın yüceliği bizim aramıza geliyor. Bu yüzden insan dedi ki, iki ya da üç kişi benim adıma toplanırsa ben de. Yani sen kendi başına toplandığında ben de seninle biri olacak, iki ya da üç kişi bir arada toplanma. Bu biraz da şeyle kaynaklı, İngilizcenin bir sıkıntısı olmakla ilgilidir. Hani o oradan geldi, bu you diyoruz ya, you. Yani kapıraksızsınız, that one is you. Şimdi you de İngilizce'de hem tekil hem çoğul. Onun için you deyince tekil anlaşılınca kitaplar hep böyle yazılmış. Tapınak benim. Yok, tapınaksızsınız. Yani çoğul. Nereden anlıyorum şimdi okuyacağız. 1. Korintiler 12-12 diyor ki beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşuyor. Beden bir de birçok üyeden oluşuyor. Üçlü birliği de anlıyoruz birazdan. Ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek beden oluşturur. Mesih de böyle diyor. Yani sen bedenin, Mesih'in bedenisin. Yuh, tekil. Yani bedenisin, doğru. Bir kısmısın yani, bir parçasın. Artık parmağın, serçe parmağın, baş parmağın, kalp, yürek. Bedenin bir parçasısın sen. Doğru ve sizin bedenisin sen. Ama beden biz. Sen bir parçasısın. Bak devam ediyor. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhla vaftiz edildik. Ve hepimizin aynı ruhla içmesi sağlandı. İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden olacak. İşte bu yüzden ben kiliseye geliyorum. Çünkü evde sen yoksun. Bedenin öbür kısmı yok. Sana geliyorum, sarılıyorum, kucaklıyorum. Nasılsın kardeşim? Ben de iyiyim. Ya omuzum ağrıyor. Sabah çok büyük omuz ağrısı veriyorum o kiliseye. Dua ettiler. Ben şimdi çok daha iyi. Çünkü birbirimize ihtiyacımız var bizim. Mesih Vahiy kitabında Tanrı'nın kiliselere bir uyarısı var. Efes kilisesini meleğine yaz. Çünkü kilise kim bu? Ya şimdi bu kilisede iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Yani niye kiliseye yazıyor? Çünkü Tanrı bakıyor da bir benim bedenim. Ben acıdım mı? Mark'ı ilgilendiriyor. Sen acıdın mı? Beni ilgilendiriyor. Diyebilirdi ki, ey Sariha! Sariha'ya yaz. Yok. Efes kilisesini meleğine yaz. Üsküdar Kilisesi'nin meleğine yaz. Çünkü kilise topluluk Tanrı'nın önünde önemli. Çünkü topluluk olunca anlıyoruz biz Tanrı çalışmışını. Tanrı'nı sev, komşunu sev. Tanrı'nı sev, kardeşini sev. Ve o zaman yargın gücü bizi düzeltmişte oluyor. Tabii bunun zorlukları da var. Çünkü farklı kültürlerden geliyoruz. Yani Kore'den geliyorsunuz değil mi? Kore'den gelen kardeşlerimiz var. Burada kardeşlerimiz var. İngiltere'den var, oradan var, buradan var. Bu kilisenin, Türkiye'deki kilisenin bir zorluğu gibi gözüküyor. Öyle değil, öyle anlamayın. Şimdi bir gün bir bayan arkadaşım, yani Kilise önderimizin o zamanki eşi, bayan arkadaşım derken eşi dedi ki ya benim için çok zor. Amerika'ya gidiyorum, yabancı gibi hissediyorum. Türkiye'ye geliyorum, Türkiye'de de yabancı gibi hissediyorum. Ben de dua ettim Rabbim işte öyle olmasın falan. Sonra eve gittim. Düşünüyorum üstüne ya çok acayip. Dedim ki bir dakika ya çok saçma bir şey var. Ben mi kendimi yabancı gibi hissediyorum burada? Dedim ki nasıl olur ya? Ben 41 yıldır büyüdüğüm yerde yaşıyorum. Bu sokağın her kenarını bilirim. Kaldırımını bilebilirim. Çoğunda da düşmüşümdür. Bacağımda da izi var yani. Ben burada nasıl yabancı hissedebilirim? Bende resmi yok ki burada. Bütün hikayesini bilirim bu sokağın. Bu mahallenin. Sonra Rab dedi ki tabii ki yabancısın. Emin değil ki burası. Hiçbirimizin emin değil burası. Ama hiçbirimiz de kilisede misafir değiliz. Çünkü babamızın evine geliyoruz. Yani ne diyorum? Siz babanızın, annenizin evine gittiğinde yani yabancı hissediyor musunuz kendinizi yani? Dışarı çıkınca başka bir şehirdeyse yabancı hissedersiniz. Mesela Maraş'ta, anne babam Maraş'ta olsaydı gitseydin ya yabancı hissediyorum, buraları biliyorum ama eve girer girmez benim evim olurdu. Değil mi? Şimdi hem dışarıda misafir, hem evde misafir hissedersen problem var ya. Biz yaşadığımız yerde yabancıysak da, bu dünyada yaşayıp yabancıysak da, Mesih'in halkı arasında yabancılar, misafirler değiliz. Evimiz de burası. Tabii bu başka bir yere götürüyor bizi. Ev ne demek? Şimdi adamlara soralım, adamlar bana cevap versin, erkekler. Siz şimdi eve gidiyorsunuz. Mesela şimdi bu kutsal, bunu atmayalım bir yere. Ay her şey kutsal burada. Boş bardak var, şu mesela yere düşmüş, eve gittiniz. Ya bu benim çağrım değil, bu benim eşimin, diyor musunuz? Al işte. Konuşuyor, gel. Bundan sonra mikrofon senin. Aç ağzını, yum gözünü. Şimdi çağrı nedir? Çağrı, ihtiyaca cevap vermek. Şimdi buna bir cevabım var. İki cevap aslında. Şimdi Nehemya, eski antlaşmada Nehemya kitabını okuyanlar bilirler. Orada yıkık bir tapınak var. Onun hakkında çok düşünüyorum 3 haftadır. Nehemya'da tapınak yıkık ama İsrail halkını Tanrı gönderiyor, duvarlara yapıyorlar. Şimdi o duvarları kim yapıyor? Okuyanlar mı? Şimdi ben küçük bir ipucu vereyim. Adamlar yapıyorlar. Niye duvar yapmak erkek işi ya? Bir adam kızlarıyla beraber duvar yapıyor. Okursanız. Leviler duvar yapıyor. Yahu Levililerin işi midir duvar yapmak? Levili dediği kahin. Tanrı öldürülecek, dua edecek, ekmaterlik yapacak, yakaracak Tanrı'ya, tapınakta hizmet edecek Levili. Duvar yapmak Levili'nin işi mi? Tabii Levili'nin işi. Tapınak yok çünkü. Tanrı'nın evinde her iş bizim işi. Rabbin evini bina edene kadar ülkemizde, topraklarımızda her iş bizim işimiz. Sunu dökümü benim işim. Ben mesela eve gidip mesela çalışmışım, işte akşama kadar koşturmuşum, eve gidiyorum, işte çocuklar şöyle böyle, eşim burada, yalnız söylüyorsam canım mikrofon demokrasiyi alabiliyorum sana. Ya ben akşama kadar işimi yaptım, şimdi ben yatacağım, sen de ne yapıyorsan yap diyemiyorum. Diyemiyoruz, sevgi diyemiyor. Diyor muyum? Peki ara ara diyorum. Yapamıyoruz mu? Biz Tanrı'nın kralları birlikte götürüyoruz. Su dökülünce kim görürse o siliyor. O benim işim değil diye bir şey yok ya. O. Çünkü biz Tanrı'yı sevmeye ve birbirimizi sevmeye geliyoruz. Düşünün ki bir puzzle var. Puzzle. Puzzle biliyorsunuz değil mi? Puzzle. Büyük. Kaç parça olsun? Ben o kadar zeki değilim. Nasıl çözeceğiz bir parçayı? Bir parça olsun abi. Her birimiz bu bedende bir puzzle parçasıyız. Şimdi bir puzzle parçası buradan geliyor, buradan geliyor. Sen mesela, senin sevgi, sen seveceksin herkesi, dua edeceksin. Sen puzzle'ını buraya getiriyorsun. Sen muhteşem yemekler yapıyorsun. Bu senin puzzle'ını sen buraya getiriyorsun. Sen harika bir ilahi söylüyorsun. Sen de puzzle parçasını buraya getiriyorsun. Bakıyoruz bunlara. Evet. Geri kaldı 997 parça. Puzzle, neden tek? Puzzle tek ama her birimiz bir yerimiz.
Şimdi mesela puzzle'ın 999 parçasını bulduk, yaptık. Bir tanesi eksik.
Ne kadar görkemli gözüküyor değil mi böyle bir tane ortada delik olunca?
Tanrı'ya yücelik veriyor. Sadece bir parçası eksik.
İşte bu kimse kardeş. Senin Rabbin bedenine katacağın armağan neyse bunu yapmadığında eksik puzzle var. Sen eksiksin. Ve unutma, senin yerine başkası doldurmayacak. Rab seni seçti. Oraya.
O zaman hepimiz Rabbin ailesine ne getirebiliyorsak onu getiriyoruz. Niye? Çünkü Rabbi seviyoruz. Çünkü kardeşimizi seviyoruz. Senin getirmediğin şey var ya, haberin olsun. Rab o armağanı sana kardeşine verirsin diyerek. Mesela yemek yapıyorsun ya, kedi yiyesin diye değil. Topluluğu bereket. Sen yapmadığın zaman kardeşinin sevgisinden çalıyorsun. Ona vereceğinden çalıyorsun. Çünkü Rab ona verdi yemek. Hiçbir armağan bizim için değil. Peygamberlik armağanı başkaları için. Hizmet armağanı başkaları için. Vaaz etmek, öğretmenlik, başkalarını bina etmek için. Bizim kendi kibirimizi, gururumuzu, egomuzu şişirecek hiç armağan yoktur. Kutsal kitap diyor ki sadece bilinmeyen diller armağanı bizim imanımızı bina etmek için. Ama o iman da sana değil. Haberin olsun. Sizde olan ve benim ihtiyacım olan bir şey var kardeş. Ben de yok. Yanında oturanda da yok. Sende var. Rab sana verdi. Sen seçeceksin. Biri yapsın. Ya da diyeceksin ki ben yapayım. Ben Rab'i severim. Ve ben kardeşimi severim. 1. Korintiler 12, 28 Tanrı kilisede ilkin elçiler, ikinci olarak peygamberler, üçüncü olarak öğretmenler, mucize yapanlar, hastaları iyileştirme armağanları sahip olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları, idari armağanlarda çeşitli dillerle konuşanları hatırlıyor. Bakın ne kadar çok rol var. Ne kadar çok kişiler zannediyor ki yani kimsenin tek rol ya gitar çalarsın ya vaaz verirsin. Ama bak burada o kadar çok var ki sevenler, hizmet edenler, idari armağanlar, başkalarına dua edenler, şifa için hepimize ihtiyaç var. Herkes burada mesela vaaz vermek isterse, herkes sadece gitar çalmak isterse bu değil. Tanrı böyle çalışmıyor. Bizim ana armağanlarımız renkli. Ve sizde olana kardeşinizin ihtiyacı var kardeşler. Biz hizmet etmeye bu dünyaya gönderildik. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bizim hizmet edecek çok az zamanımız var. Yani İsa Mesih geliyor. En fazla 100 yıla İsa Mesih gelecek. Nereden biliyorsunuz demeyin. Yani ben en fazla 100 yıl daha yaşarım. Ben böyle gelirim sırada. Sonra ben Rabbin yanına giderim, beklerim. İsa Mesih ertesi gün geliyormuş gibi olacak bende. Yani ben orada oturup tavla oynayacağım ki İsa gelene kadar. Yani ben demiyorum ki benim öldüğümün ertesi gün. Benim için İsa en fazla 100 yıl sonra gelecek. Belki 1000 yıl sonra gelecek, ben onu bilmiyorum. Ama benim için en fazla 100 yıl sonra İsa'yı göreceğim. Bugün buradaki emek sarf edecek çok az zamanım var. Ama burada kazanacağım ödülleri tadına varacağım sonsuz zamanlar. Ne demek istiyorum? Bugün sizin Rab'be verdiğiniz şeylerden dolayı kazandığımız armağanları sonsuza kadar onlarla yaşayacağız. Burada kısa bir süre var hizmet edecek, müjdeyi başkalarına paylaşacak, kardeşine hizmet edecek, affedecek, bağışlayacak, Tanrı'ya övecek, tapınacak, az bir zaman var aslında burada. Ama bunların ödülünü sonsuza kadar yaşayacağız. Onun için bu dünyada kurban etmek, sevgi, enerjiden kurban etmek, zamandan kurban etmek, paramızdan, sunumuzla, ondalığımızla kurban etmek, müjde kurban etmek bana göre çok akıllı bir şey. Çünkü sonsuz, sonsuza kadar onlardan dolayı olan ödüllerimizi yaşayacağız. Sormak istiyorum, paramızla ne kadar kurban veriyorsunuz topluluğumuza? Ondalıklarımızla ve sunularımızla, öyle ya. Bu binanın bir kirası var. Masrafı var, duvarı kırılıyor. Bakın bunlar alınıyor. Değil mi? Ben şimdi evliyim. Şimdi ben diyebiliyor muyum ki ya dışarıda çalıştım çalıştım, eve gittim. E canım kira, bir şey yapamam, biri öder evinin kirasını diyebiliyor muyum yani? Hayır diyemiyorum. Siz diyebiliyor musunuz? Sizin evinizin masrafları, burası bizim evimiz. Ruhsal evimiz burası. Biz diyebiliyor muyuz ki yani bizim kilisemizin parasını bir başkası ödesin? Olur mu ya sizin evinizin parasını bir başkası ödemiyor değil mi? Burası bizim evimiz, kilise bu. Madem tabii çünkü insan nesilde değil. Ben krallığımın egemenliğini bu kaya üzerinde kuracağım kilise. Tanrı'nın egemenliği yeryüzünde hiç kimse sizi aldatmasın. Kilise aracılığıyla egemenlik veriyor. Ve bunun devam edebilmesi için yani bir sözü vardır. Ondalıklarınızı, sorularınızı tapınağına getirin. O zaman biz sözlerimizle övmek güzel ve biraz daha kolay. Ama sunularımızla ve ondalıklarımızla Tanrı'yı... Çünkü... Ay, söylersem kusura bakmayın. Sizle ilgili değil bu. Uzak kitap diyor ki, hazinesi neredeyse kişinin yüreği var. Yani söylediği ilahilerle değil, ettiğimiz dualarla değil, yani diğer şeylerle değil ama hazinemiz neredeyse de yüreğimiz olur. Hazine Rab'deyse yüreği Rab'dedir. O yüzden biz sevinçle geliyoruz. Tanrı'nın tapınağına. Yuhanna 17:22 diyor ki, bana verdiğin yüceliği onlara verdi, İsa'nın sözleri. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Yani babayla oğlun bir oğlun bir olduğu gibi öğrenciler de bir olsunlar. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini ve beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Şimdi müjde nasıl yayılır? Oho bir sürü şey var. İnternet siteleri var. Yani ben birkaç tane yaptım. Bak daha iyi biliyor bu işleri. Çok iyi vaazlar var. Ruth bizim en iyi vaizlerimizden. Ben onu takip ediyorum vaazlarını. Güçlü. Yani ilahilerle Tanrı'nın egemenliği yayılır. Bir kitapçıklar var. 4 kursal kural, 5 kursal kural, 7,5 işte falan. İşte Tanrı'yı tanımanın 5 yolu falan. YouTube videoları var Tanrı'yı tanıtmak için. Bunların hepsi güzel. Ama insan sanki başka bir şey diyor. Diyor ki, ben onlarda, sen de bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğine, şimdi biz ne diyoruz? İsa'ya herkes iman etsin. O zaman söylüyor. Dünya beni senin gönderdiğine, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasınlar. Yani müjdeden bahsediyor bu. Peki nasıl anlayacakmış dünya müjdeyi? Bir olduğumuzda. Başka yok. Tabii bizde başka yöntemler var. Yani böyle yapalım, böyle anlatalım. Benim de hayatım nasıl daha akıllıca, zekice anlatabilirim Tanrı var. Bunlar var. Ama diyor ki nasıl anlayacaklar? İyi olduğumuz gibi anlayacaklar. O zaman şimdi bu bana nasıl görünüyor biliyor musun? Bak. Şimdi burada mikrofon var. Bizim gücümüzdeki mikrofon olsun. Bu da bunun kullanma kılavuzu olsun. Müjdeyi paylaşma yöntemleri, kitaplar, yöntemler. Ben de gelip diyorum ki, Mark, sen bununla müjdeyi paylaş. Olmuyor. Şey gibi, evinize süpürge aldınız, süpürgeyle kullanma kılavuzu geldi, tamam mı?
Adama kullanma kılavuzunu veriyorsunuz, al bununla temizlik yap diye. Kullanma kılavuzu temizler mi yahu? Süpürge temizler. Kullanma kılavuzu süpürgeyi nasıl kullanacağını öğretir. Bu da bunun gibi. Müjdeyi bildik anlatır. Bizim o kitaplar, yöntemler, sözler, bunlar o müjdeyi nasıl aktive edebiliriz? Ama müjdeyi anlatacak şey bu. O da bildik. Kullanma kılavuzu işe yaramaz. Faydalı, nasıl seveceğimizi öğrenmek için, nasıl kurban edeceğimizi öğrenmek için, Tanrı'yı tanımak için çok faydalı. Ama iş,
bilik.
Bilik var mı? Var. İşte o zaman müjde var. O zaman iman edenler var. O zaman büyüyenler var. O zaman tekrar soruyorum. Gerçekten Tanrı'nın egemenliği büyüsün istiyor musunuz? Dikkatli düşünün. Çünkü birlik diyor ha. Birlik ne demek? Bir araya gelip neler yapabiliriz? Ooo maç konuşabiliriz. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan ben de. Yani diyor ki diziden konuşabiliriz. İşte Behlül Bihter onlar eşliğinde kaldı gerçekten. Bir sürü şunlardan, şarkıcılardan konuşabiliriz. O onu nasıl kavga etti? Şurada savaş nasıl çıktı? Güzel dedikodu spor bizim ülkemizde biliyorsunuz. Yani okumduktan sonra olur böyle bunları yapabiliriz. Eleştirebiliriz birbirimizi. Ay şöyle böyle sürekli eleştirelim. Ya da bir öğrencilerin bir olduğu gibi bir olabiliriz. Birbirimizi sevebiliriz. Birbirimizi bina edebiliriz. Size sormak istiyorum. En son ne zaman birini bina ettik, etmek için, dua ettik ve çaba sarf ettik. Ben ne alabilirim değil de ben ne verebilirim bu kişiye? Neye ihtiyacı var Rabbi? İsa dedi ki bir olduğunuz gibi. Bakın çok ilginç bir şey okuyacağım. Filipenler 1:27. Ancak yaşamışsınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Öyle ki gelip sizi görsem de gelmesem de sizinle ilgili haberleri tek bir ruhta dimdik durduğunuzu müjdede açıklanan inanç uğruna tek can halinde birlikte mücadele ettiğinizi. Bak kimse kimsenin kara kaşına kara gözüne yalamıyor. Zaten olmaz. Kardeşine bakıyorsan sürekli onda eksik görürsün. Bunu yapamadım, o da bunda eksik, o da bunu söyledi falan. Ama diyor ki Mesih'in müjdesine bakarak, müjdesi uğruna bir olduğunuz için. Daha ilginç. Mücadele ettiğinizi, size karşı olanlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Birlik, yılın. Böyle davranmanız onlara bir belirtidir. Ne için belirtti? Çok daha iyi. Kendilerine mahvolacaklarını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirtti. Müjdele, biz ne diyoruz bu ülkede? İsa Mesih'e iman edenler mahvolur, etmeyenler mahvolacak. Edenler ile kurtulmuştur diyoruz. Ama ikna olmuyorlar. Oluyorlar mı sizinkiler? Anlattıklarımız çoğu olmuyor. Değil mi? Peki nasıl ikna olacaklarmış? Burada anlatıyor. İnanç uğruna tek can halinde birlikte mücadele ettiğinizi, size karşı olanlardan karşı yılmadığınızı, böyle davranmanız onlara bir belirtidir. Kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. O da Tanrı'nın işidir. Ya nasıl ikna olacaklar? Bizim birliğimizle. Şimdi biz yan yöntemler nasıl olur da birlik olmadan müjdeyi paylaşırız? Nasıl olur da sevmeden, nasıl olur da kardeşimize küsmeden müjdeyi paylaşabiliriz? Nasıl olur da küsüp 3 gün 5 gün gücelik durmadan müjdeyi, nasıl olur da evimizi açmadan müjdeyi paylaşabiliriz? Nasıl olur da gece bizi aradıklarında cevap vermeden, bize ihtiyaçları olduğunda gitmeden müjdeyi paylaşabiliriz. Bunun yöntemlerini arıyoruz sanki. Nasıl olur da ona hizmet etmeden, nasıl olur da her kötülüğüne rağmen düşmanlarımızı sevmeden müjdeyi nasıl paylaşabiliriz yöntemleri işe yarıyor. Bir olan. Ama bir olan kolay değil. Kibirden vazgeçeceğim, kurudan vazgeçeceğim, yok prensiplerinden vazgeçeceğim, olur olmadı surat asmaktan vazgeçeceksin, eleştirmekten, yermekten vazgeçeceksin. Kardeşine diyeceksin ki, ben de Rabbi seveceksin. önce Rabbi seveceksin. Bütün aklına, bütün yüreğine, bütün canına. Sonra da dönüp zaten Rabbi sever, kardeşini sever. Zaten sever. O zaman ne olur? Yetişiyorsunuz. Müjde her yere yayılırlar. Yıllar önce ne kadar zamanımız var? Çünkü süre hafifte konuşuyor. Yok öyle olmasın. Ne zaman? Yani. Efendim? Hayır ben süre hakkında konuşmadım. Kaç dakika diye demedim. Ortalama kaç dakika yapıyorsunuz genelde? Tamam. Şimdi yıllar önce Heybeliada'da eşimle beraber denize girdik. Denizden dönüyorduk. Dönerken vapur iskelesinde böyle bir yerde oturduk. Kızımız var mıydı hatırlamıyorum. Yan tarafımızda bankta kötü ruh tarafından etkilenmiş bir kız çocuğu vardı. Bağırıyordu, çağırıyordu, babasını ısırıyordu, saldırıyordu. Herkes onun dikkatini çekiyordu. Rahatsızdı. Sen hatırlıyor musun onu bilmiyorum. Oturduk, bağırıyordu ve ben içimden şunu sordum. Kutsal kitap bana göre İsa'nın adıyla dua edildiğinde o cenin kötü ruhun çıkması gerekiyor. O zaman git dua et. Ama içimden bir sürü ses geliyor. Ya gidip dua edersen ona özgür olmazsa, ya iyileşmezse, ya öyle olmazsa, ya böyle olmazsa. Düşün, taşın, cevap ver falan. 6-7 yıldır kendime soruyorum bunu. Niye gitmedin? Niye gitmedin? Belki de özgür olacaktı. Benle ilgili değildi ki, bu Mesih'le ilgiliydi. Niye gitmedin? Ama bir ay önce kilisemize bir çocuk geldi, 14 yaşında. Doğduğundan beri aynı problemle karşı karşıya. Bütün ailesinin hayatını mahvetmiş, saldırıyor. Kiliseye getirdiklerinde de bu çocuğunu yaralamış, parçalamış. Sürekli kendisini parçalıyor. Geldi bize, bütün kiliseye, bize küfrettiği ağzından köpükler falan. Dua ettik, biz bir dua ediyoruz. Gidiyor, sakinleşiyor kiliseye. Gidiyor, evde aynı. Yine aynı geliyor. Dua ediyor, iyileşiyor, gidiyor. Geçen hafta tekrar geldi. Ben de düşündüm ki, ya bu konuda armağanlı bir kardeş var, onu mu çağırsak acaba diye. Ama geçen hafta tekrar geldiğinde, dua ediyorum, Rabbana dedim ki sevgi. Ben ve baba bir olduğumuz gibi siz de bir olun. Ben ve baba bir olduğumuz. O zaman hemen dua takımını çağırdım, dedim ki biz dua edeceğiz, bu çocuk özgür olacak. Dua ettik beraber, gerçekten sarıldık, kucakladık, çocuğa gittik. Herkes oturdu, ben çocukla dua ettim, küfür etti bana, azarladı, biz dua ettik. İki saat sonucunda çocuk tamamen sakindi ve dedi ki seni çok seviyorum. Ağladı çocuk beni seviyorum. Ağladı. Beşinci gün, dördüncü gün geçti, çocuğun annesiyle bir akşam konuştum, hala hiç problem yok. Ve çocuk o telefonda. Umut yani yerini Rabbe doldurursa çocuk, o çocuk özgürdür. Ama tabii bundan sonra Tanrı'ya itaat ederek yaşaması lazım. Niye söylüyorum bunu? Çünkü Tanrı'nın egemenliği lafta değil, güçtedir. Ama bu güç birlik aracılığına geliyor. Eğer sen bu gücü hissetmiyorsan, bil ki iki sebep var. Tanrı'yı seviyor musun? Onun huzurunda olmaktan zevk alıyor musun? Onun sözünde olmaktan zevk alıyor musun? Ondan öğrenmekten, onun tarafından azarlanmaktan, teşvik edilmekten, değişmekten onun gücüyle zevk alıyor musun? İki kardeşinden gerçekten zevk alıyor musun? Almıyorsan güç yok. Gerçekten. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Biz kilise olarak bunun üzerimize almalıyız. Ben daha iyi bakın. Kendimi ayrı tutmuyorum. Ben baştan. Tanrı'nın sevgisi, Tanrı'nın gücü, sözleri, kurallık. Böyle değil. Bakın bir örnek. Ben 2003 yılında bir kilise önderine, başka bir kilise, benim gittiğim kiliseden farklı bir kilise önderine dedim ki sen bir kutsal kitap dersi yapıyor musun? Ben de bunu istiyorum. Bana yapar mısın? Dedi ki ne zaman yapabilirim? Zamanlarım ne zaman var? Boşluk. Dedi iki işle çalışıyordum o zaman. Ailem 5 kişiydi, babam hastaydı, sadece ben çalışabiliyorum evde. O zaman iki işle çalışıyordum, günde 16 saat. Dedi ki bak sadece sabah 5'te zaman. Başka hiç zamanı yok. Dedi ki tamam sabah 5'te benimle kilisede buluşur musun dedi. Adam Maltepe'den haftada 3 gün benimle, haftada 3 gün kardeşimle sabah 5'te buluştu. Ne biliyor musun? Sevdi çünkü adam Rabbi seviyordu ve beni seviyordu. Sevgi böyle, sevgi de kurban ister. Böyle sevgi aile zamanından kurban etmekse evet, sevgi kurban ister. Parandan kurban etmekse evet, sevgi kurban ister. Uykundan kurban etmekse evet, kurban. Hiç acımasız gibi görünmesin size. Çünkü bizim burada kazanacağımız ödülleri sonsuzluğa kadar tadı çıkartacağız. Sonsuzluğa kadar Tanrı'yla birlikte. Düşünsenize, bir gün İsa bizim karşımıza çıkacak, diyecek ki, aferin, iyi kahya, iyi köle, sana verdiğim her şeyi çoğalttın, armağanları çoğalttın, sevdin, kurban ettin, benim oğlumu kurban ettiğim gibi sen de hayatını kurban eder gibi sevdin. İsa Mesih'in gibi kimse oğlunu, kızını, karısını, eşini, beni sevdiğinden fazla severse bana layık değildir. İnanıyorum İsa Mesih'i sizle karşılaştığında aynı şeyi söyleyecek. Aferin. Aferin. İyi ve güvenli. Benim hayalim bu bir. Ama böyle gidersen duyurum ama ayrı. Ama hayalim bu. Onu duyurum. Aferin. İyi ve güvenli bir görev. Tapınak inşa edilecek ve sonra Rabbin görkemi oraya dolduracak. Hepimiz birer taşız o tapınakta. Sen gelmezsen o taşın orası delik. Görkem de gelmeyecek. Pazman eksik parçası gibi. Tapınak tamamlandı, Tanrı orayı doldurdu. Tapınak tamamlandı, Tanrı orayı doldurdu. Tapınak bina yok, o değil. Kardeşlik tapınağımız, Mesih'in tapınağı, sevgi tapınağı. O zaman soralım. Ben bu tapınağı ne getiriyor? Niye geliyorum tapınağa? Mesih'e bakmak için. Aynı zamanda bu tapınağı paylaştığım için ne getiriyor? Sevgilim olsun, yemeğimin olsun, alçak gönüllüğüm olsun, teşvik armağanım var olsun, kardeşim tapınmasını getiriyor. Seninle bakmak olsun. Ben tapınağa ne getiriyorum? Çünkü sen getirmiyorsan tapınak değil ve Tanrı'nın görkemi doldurmayacak. Tapınağı ne getiriyor? Church, yani kilise, sadece ben değil. Biz kiliseyiz. Biz Tanrı'nın halkıyız. Ve Tanrı'nın halkının karakteri Tanrı'yı özler, Tanrı'ya bağır, kardeşini sever, düşmanını sever, cömerttir, verir Tanrı'ya, itaat eder, affeder. Bütün bunlar farazi gibi gözükmesin. Sadece iki prensip var kullanma kılavuzunda. Tanrı ise bir kardeşimiz. Ben söylediğim ilahiyat öğrencisiyim. 3,5 yıl. 2 gün önce şuna karar verdim. Keşke teolojiyi öğreneceğim kadar kardeşimi nasıl etkin şekilde sevebilirim bunu öğrenseydim. Keşke bu oran bu usta olsaydım. Kimsenin uzmanlık alanı nedir biliyor musun? Sevgi. Bir kişi huzursuzlukta aslında uzmansa o kilise değil. Kilisenin uzman alanı size uzmanlık alanı sevgi. Yeryüzünde sevgiyi bir kişi biliyorsa o da kilise. Son bir gülerek bitirin. Aslında bu işin suçlusu kim biliyor musunuz? Leonardo da Vinci. Hep onun yüzü var. Niye? Şimdi şöyle bir hikaye var. Leonardo da Vinci'nin tablosuna göre İsa Mesih bir restoranı arıyor. Diyor ki bana 24 kişilik bir masa ayır. Rabbin sofrasını yapacağım. Ya niye 24 kişi? Siz 13 kişisiniz. O diyor ki hepimiz tek tarafta oturacağız. Yani bugün bizim oturduğumuz gibi bak. Leonardo da Vinci'nin tablosuna göre Rabbin sofrası böyle yapılıyor. Herkes oraya bakıyor. Onun için bu işin suçlusu Leonardo da Vinci'dir. Bu tablonun aslı ne olmalı biliyor musun? Biz yüz yüzeyiz aslında. Bak şöyle bir etrafınıza bakın. Rica ediyorum. Bak şöyle bir bakın. Yüzlere bakın, kişilere bakın. Bakın Tanrı yarattığı sonlara bakın. Benim kürsüde olmayı en çok iyi seviyorum biliyor musunuz? Ben kürsüde olmayı seviyorum. Sanmayın ki konuşmayı sevdiğimden değil. Sizi hepinizi bu kadar gördüğüm için. Çünkü size bakınca Rabbi görüyorum. Rabbi mesela şimdi Rabbi Mark'a bakınca Rabbi hikmetini görüyorum. Ruh'a bakınca Rabbin dinliğini görüyorum şu an. Sana bakınca Rabbin sevincini görüyorum, alçak gönüllüğünü görüyorum. Size bakınca Rabbin sofrası da böyleydi. Biz Rabbi birbirimize göstereceğiz. Ama onun için birbirimize bakmayı öğrenmemiz lazım. Biz bir olacağız. Babanın Mesih'ine bir olacağız. Kardeş, ülken kurtulsun istiyor musun? Ben istiyorum. Ben burada doğdum. Büyüdüm. Benim atalarım burada doğdu. Benim dedemler Osmanlı'dan önce buradaydı. Ben Rabbin bu topraklarda egemenliğini her yere gitmesini her şeyden çok istiyorum. İkinci şey, bütün ailemi cennete götürmek istiyorum. Bütün kiliseyi cennete götürmek istiyorum. Nasıl? Tanrısı yok. Meydan okuyucu ama bir yol. Başka bir şey. Dua edin. Ya bugün senin önündeyiz ve dua senin görkemin yüreklerimizi doldursun. İlahi de söylediği gibi gücünü, görkemini görmek için buradayız yani. Biz başka hiçbir amaçla değil. Senin gücünü, görkemi. O yüzden şimdi kardeşlerimin ve benim yüreklerimizi kendi gücünle, sevginle doldur ya. Fileo sevginle. Tanrı sevgisiyle ve kardeş severlikle doldur. Birbirimizi bina etmeyi, birbirimizi sevmeyi, övmeyi, Tanrı'ya şükretmeyi kardeşimiz için bize öğren. Öyle ki senin egemenliğin bu toprakların her köşesine yayılsın, adın övülsün ve biz de senin bize vereceğin ödüllerle sonsuza kadar seninle birbirimizle yaşayalım diye dua edelim. Adın aramızda özür övülsün. İsa Mesih'in yüce ve diri adıyla. Amin. Rabbim sizi çok bereketlisin kardeşler. Teşekkür ederim.